Ayrım 37, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 393, Ren Sokağı. Bir yerlerde bir karga gakladı. Çok erken diye mırıldandı Johan. Blitildis'in odasına çıkmıştı. Bir yandan onu uyandırmak istiyor, bir yandan da erken olduğu için azar işitmekten korkuyordu. Kadın uyuyordu ya da öyle görünüyordu. İçeri girdiğinden beri ne tek kelime etmiş ne de kımıldamıştı. Ama bunlar bir anlam ifade etmiyordu. Genelde kımıldamadan dinlerdi. Ortalık sessizken başkalarının duyamadığı şeyleri de duyabilirdi. Zamanın içinde yol alıp olayları işitebilmek gibi bir yeteneği vardı. Gelecek geçmiş, geçmiş ise gelecek olurdu. Gözleri karanlığa alıştıktan sonra kadının yüzünü inceledi. Her zamankinden daha çok bir ölünün yüzünü andırıyordu. Bundan ötürü korkmuyor, sadece Tanrı'nın onu kendi katına çağırmak yerine böyle acı çektirmesine üzülüyordu. Annesini kaybetmek istemiyordu ama İsa ile birlikte yeniden doğup huzura ermesini canı gönülden istiyordu. Yoksa o aralarından ayrıldığı zaman kavuşacağı kendi huzurunu mu düşünüyordu? Amaçları, davaları, bu Blitildis'in fikriydi. Konrad hapisteki soyluların şartlarını daha da ağırlaştırınca herkes anlamıştı ki o nefes aldığı müddetçe onların affedilmesi mümkün değildi. Ve Hofstadenli Konrad çetin cevizdi. Mührü Tanrı'nın elini başının üzerinde onu kutsarken gösteriyordu. Herkes de kolay görülmeyecek bir kendine güveninin işaretiydi ve soylulardan ne kadar nefret ettiğini de göstermekten çekinmezdi. Adalet umurunda bile değildi. Kendi kudretinin nişanesi olarak onları kullanmış ve otoritesine karşı geleceklere onları nelerin beklediğini göstermişti. O gece Blitildis kutlama yaptıkları için onları tenkit etmişti. ''Nasıl kutlama yaparsınız?'' demişti. ''İnsanlarımız hayatlarından endişe ederken, sürgünde ya da soğuk zindanlarda çürüyüp giderken, bu imansız başpiskopos soylu aileleri özgürlüklerinden mahrum ederken, imtiyazlarını ellerinden alırken, mallarını yağmalarken, verdiği sözleri bozarken ve onurumuzu ayaklar altına alırken, nasıl oluyor da bu pahalı şaraplar ağzınızda sirkeye dönüşmüyor?'' Bir zamanların müreffeh Köln şehri korkuyla idare edilip dalkavuk ve hainlerin elinde oyuncak olurken hiç mi yüreğiniz sızlamıyor? Artık hiç kimse Konrad'ın onları meydanda idam edeceği korkusu yüzünden aklından geçenleri özgürce söyleyemezken nasıl olur da yaptığınız iş anlaşmalarına sevinirsiniz? Kadın hepsini utandırmış, ardından da bu tepkisini mantıklı çıkarımlara bağlamıştı. Eğer Konrad ölürse her şey bir günde değişecekti. Sürgünler ve mahkumlar evlerine dönebileceklerdi. Herkesin içinde bir yeri olacağı ve yeni başpiskoposun bunu engelleme yetkisine sahip olmayacağı yeni ve istikrarlı bir düzen kurulacaktı. Tüm otorite gösterilerine rağmen halk Konrad'ın Köln Kilisesi'nin son umudu olduğunu söylemiyor muydu? Eğer o bile başpiskoposların eski gücünü tesis etmeyi başaramazsa, ondan sonra gelen hiç kimse başaramazdı. O geceki toplantıya katılanlar, Blitildis sayesinde bir ittifak haline gelmişti. İsteseler de istemeseler de. Gerhard dışında tümü ikna olmuştu, soylular muzaffer olacaktı. Evet, bazı hatalar yapmışlardı ama hatalarından ders alabilirlerdi. Bu uğruna mücadele etmeye değer bir davaydı. Hatta uğruna başpiskoposu öldürmeye bile değerdi. Evet, buna değerdi ama haklı mıydı? ''Nefes alışını duyabiliyorum.'' diye fısıldadı Blitildis. Demek ki uyanıktı. Hayal mi görüyordu yoksa sesi her zamankinden daha mı zayıf çıkmıştı? Johan gergindi. ''Peki bundan ne anlıyorsun?''
''Hala endişeli olduğunu.''
Başını salladı. Garipti, sanki sürekli kadın kendisini görüyormuş gibi hareket ediyordu. ''Çok şey oldu anne,'' dedi. ''Sen uyuyordun. Matthias Urquhart'la konuştu, rehine kaçmayı başardı ve Kuno'yla da sorunlarımız varmış gibi görünüyor.''
''Kuno'nun bir önemi yok.'' diye cevap verdi Blitildis. ''Senin endişenin davamızın...''
Johan söylediklerini düzeltti. ''Konrad'ı öldürmeyi kastettin sanırım.'' Kadın durdu ve çenesini açtı. Sanki onun düşüncelerinin kokusunu alıyormuş gibi burun delikleri kızardı.
''O piskopos denen rezinin haklı infazının başarılı olup olmayacağıdır. Dua ediyordum Johan, uyumuyordum ve Tanrı dualarımı işitti. Konrad ölecek, tıpkı karar verdiğimiz gibi.''
Johan bir süre cevap vermedi. Anne dedi tereddüt ederek, düşünüyorum da kimi zaman Tanrı inancımızı sınamak istediğinde bizi kötü yola sevk eder. Aklımızı karıştırır ve gerçeği görmemizi engeller. Bizler de asıl gayemizden şaşar ve bizi yoldan çıkaracak güçlerin kontrolü altına gireriz. Fakat biz yoldan çıktığımızı düşünmeyiz. Biz bunu takdiri ilahi olarak kabul ederiz. Tıpkı İsrailoğullarının Harun'dan kendilerine altından tanrılar yapmasını istediğinde olduğu gibi. Onları altın buzağı yapmaya yönelten gurur, kararsızlık ve korkularının da çok büyük olduğunu zannetmiyorum. Bazen on emiri almaya layık olmadıklarını düşünüyorum. Ondan önce de zaten yine Rabbimize değil de Musa adına yaptıkları başka bir altın buzağıya ibadet ediyorlardı. Ama bu Musa yaşıyordu, kendisi en azından birisiydi, bir şahıstı ve içinde de bir ateş vardı. Diğer taraftan buzağı sadece parlıyordu ve Musa onu yakmakla doğru olanı yapmıştı. Ama kim bilir, belki de Musa olmadan bile sonunda buzağının onları bir arada tutamayacağının farkına varacaklardı. Çünkü o içi boş bir metal parçasıydı, anlamı yoktu. Bir insanı gerçek yaratıcının katına çıkaran alçak gönüllülük ve nefissizlik gibi şeylerden yoksundu. Dağılır dağılmaz şunun farkına varacaklardı ki, eğer biri onlara sizin Rabbiniz kimdir diye sorsa her biri farklı bir cevap verecekti. Menfaatlerine en uygun olan cevabı. Durdu, Blitildis kımıldamıyordu. Hepsi de ortak bir tanrıya inanmadıklarının farkına varacaklardı diye devam etti. Hepsinin kendine has bir tanrı inancı vardı ve bu inanç diğerlerininkinden farklıydı. Bu yüzden o zamana kadar tanrı adına yaptıkları her şeyin yanlış olduğunu göreceklerdi. Yanlış ve günah. ''Yaptığımızın yanlış olduğunu mu düşünüyorsun?'' dedi kadın kaba bir sesle. ''Bilmiyorum, demek istediğim kimin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz biz.'' Sonunda gördüm ki biz ya Tanrı'nın ya da altın buzağının peşinden gidiyoruz. Bizi birleştiren ortak bir amaç var mı? Haklı bir amaç. Senden asla şüphe etmedim anne ama... Öyleyse birlikte dua edelim dedi kadın belli belirsiz duyulan bir sesle. Konrad'ın ertesi güne çıkmaması için dua edelim. Bizi tüm Hristiyan dünyasının önünde kepaze etti. Ailemiz sürgün ve mahkumiyetle aşağılanmak yerine azamet ve ihtişamla parlayacak. Kutsal şehrimizin itibarı, rahiplerin ya da servetimizi ve mülklerimizi gasp eden bu acımasız tiranın değil de bizim itibarımız olacak. Son nefesimi gururlu bir kadın olarak vermeyi dilerdim ama Konrad'ın sayesinde kayıp bir ruh gibi burada oturuyorum. Beni perişan etti ve bu yüzden cehennemin onu yutması ve şeytan ve bütün uşaklarının kıyamete kadar ona azap etmesi için dua ediyorum. Bedeni ve ruhu sonsuza kadar yansın. Durdu, göğsü heyecandan inip kalkıyordu. Cılız parmakları oturdukları sandalyenin kollarını adeta bir pençe gibi kavramıştı. Yavaş yavaş tutuşunu gevşetti ve Johan'a döndü. Adam karanlıkta kadının yüzünde silik bir gülümseme belirdiğini gördü. Gülümsemeye hiç de uygun olmayan bir yüzde. ''Baban genç yaşta öldü.'' dedi. Johan suskundu. Sözünü öyle bir noktalamıştı ki cevap vermeye yer bırakmamıştı. Kadına baktı ve Blitildis'in yaşamının tek amacının intikam olduğunu gördü. Overstolz hanedanının kurucusunun kızıydı. Bu hanenin görkemli yükselişinde onun da payı olmuştu. Kendine güveninin ve talihin kaynağı burasıydı. Ama sonra talih onu terk etti. 30 yıl önce sevdiği kocası öldü. Ruhu soldu, gözleri görme yeteneğini kaybetti ve şu anda Ren sokağındaki Overstolz'ların ihtişamının simgesi olan bu evde farklı bir kölne ve kendisiyle dalga geçen farklı bir geleceğe bakıyordu. Asla ortak bir amaç olmamıştı. Matthias, Daniel, Hermann, Theoderi, hepsinden daha fazla Blitildis ve hatta Kuno bile adalet peşinde falan değildi. Daniel yargıç makamını kaybettiği için Konrad'a kin gidiyor ve öldürülmesini istiyordu. Matthias da yargıç idi ama onu asıl ilgilendiren ticari çıkarlarıydı ki bu noktada Konrad'la ayrı düşüyorlardı. Theoderich gördüğü her fırsatın peşinden koşan bir faydacıydı. Kuno'nun tüm derdi ise kardeşlerinin geri dönmesini sağlamaktan ibaretti. Mainzlı Heinrich de tıpkı Matthias gibi menfaatinin peşindeydi. Lorenzo satın alınmış ve Britildis'in gözünü de intikam bürümüştü. Ve tüm bunların arkasında Köln'ün en önde gelen hanesinin Overstolz'lar değil de Weiser'ler olmasının neden olduğu kıskançlık duygusu yatıyordu. Şehrin en zengin ailelerinden oluşan meclis olan Riherzehe kendilerini Konrad'a satan Weiser'lerin elindeyken Overstolz'lar tam bir yenilgiyle karşı karşıyaydılar. Kazanacak olanlar aslında soylular değil, sadece Overstolz ailesiydi. Konrad'ın sonu Weiser'lerin de sonunu getirecek ve iki aile arasında 10 yıllardan beridir süren sürtüşme sona erecekti. Ne pahasına olursa olsun gücü ele geçirmek. İttifak çökmemişti çünkü hiç var olmamıştı. Takip ettikleri altın buzağının ışıltısından başka bir şey değildi. Onları kısa süre için bir araya getiren şey altındı. Şu anda onlara dehşetli bir ders vermekte olan bir katili kiralamak için kullandıkları altın. Artık birilerini kurtarmak için çok geçti. Konrad ölecekti. Onunla birlikte Tilki Jakob, Jasper Rodenkirchen ve onların çevresindekiler de aynı kaderi paylaşacaktı. Pek çok şey değişecekti. Bazıları için iyi, bazıları içinse kötü yönde. Johan ayağa kalktı, Britildis'in yanına gitti ve ona sarıldı. Uzun süre narin vücuduna sarılı durdu. Ne kadar cılız ve kırılgan olduğunu görünce hayret etmişti. Tıpkı bir çocuk gibiydi. Onu alnından öptü ve doğruldu. ''Seni seviyorum anne, biraz uyumaya çalışmalısın.'' Kadın zinde bir şekilde başını salladı. ''Uyumayacağım, gelip de her şeyin sona erdiğini söylemelerini bekleyeceğim. Bu beni çok mesut edecek.'' ''Evet anne,'' dedi Johan, içi kararmıştı. ''Olacaksın, olacağından eminim.'' Kapıyı arkasından usulca kapattı ve çalışma odasına gitti. Anahtar sokağı. Bir fener almalıydık diye düşündü Jakob. Barakada burunlarının ucunu bile göremiyorlardı. Bir süre oraya buraya çarptıktan sonra sonunda Jasper, içlerinde arpa olması muhtemel çuval yığınlarına denk geldi ve üzerlerine yerleştiler. Nemli ve soğuktular ama şu an ikisi de bundan rahatsız olacak durumda değildi. ''Neden daha önce aklımıza gelmedi?'' dedi Jasper. Keyifsizliği sesinin tonundan anlaşılıyordu. Şu anda zifiri karanlığın içinde Jakob, Jasper'ın ses tonunun fiziksel görünümüyle ne kadar uyumsuz olduğunun farkına vardı. Etkileyici ve akıcıydı, uzun boylu, geniş omuzlu, urquhart ayarında bir adama yakışacak bir ses tonuydu. Sonra Jasper'ın da urquhart'a denk olduğunu düşündü, sadece fiziksel açıdan değil. ''Eğer sürekli bizi öldürmeye çalışmasalar belki daha önce aklımıza gelirdi.'' diye cevap verdi. ''Bu ittifaktan bana bıkkınlık geldi.'' diye söylendi Jasper. ''Urquhart eğer Roloff'u kasten öldürdüyse buna hiç şaşırmam. Hiç kimse benim bir arbalet kullanacağımı düşünmez ama uşağımı bıçak kullanarak pekala öldürebilirim. Beni kuleye tıktırmaları ne kadar akıllıcı olurdu.'' Hor görür bir tonda homurdandı ve bunu bile becerememek ne büyük aptallık. ''Theoderich taş kafanın teki, sözde cinayetimi herkese anlatmadan önce beni yakalaması gerekmez miydi?'' ''İşin bu kısmını hala anlamadım.'' dedi Jakob. ''Neden seni mahkemeye çıkarmaya kalktılar? Bu her şeyin ortaya çıkmasına neden olmaz mıydı?'' ''Öyle mi sence?'' Jasper acı acı güldü. ''Mahkemeye falan çıkarmayacaklar. Eğer Theoderich'in planı işe yarasaydı çoktan kuleyi boylamıştım. Orada da başka bir yargıcın huzuruna çıkmadan bir bakardın ki boynum kırılmış. Orada aklına gelebilecek her şey olabilir. Tarihsiz bir kaza mesela.'' ''Kaçmaya kalkışır ve nöbetçilerden biri tarafından görülebilirdi. Doğal bir refleks. İşkence görerek sorgulanırken yaşlı mahkumun öldüğünü de söyleyebilirlerdi. Cellat ipin ucunu biraz kaçırmış olacaktı. Ama onun öncesinde ben kordan demirlere daha fazla direnemeyip sana ve Rihmodis'e de ihanet edecektim. Hatta Bodo Schuif'in bildiğini bile söylemiş olabilirdim. Herkese ihanet etmiş olabilirdim.'' Jasper sustu, bir süre için aklı başka yerlerde gibiydi. ''Peki şimdi ne olacak?'' diye sordu Jakob. ''Güzel soru. Hala saldırıda kararlı mıyız? Başka ne şansımız var ki?'' Sanki Jasper'ın öfkesi her geçen dakika daha fazla artıyordu. ''Hala Urquhart'ın tüm bunları nasıl planladığını çözmeye çalışıyorum. Acaba başpiskoposun sarayının etrafında mıdır şimdi?'' ''Bilemem. Artık bu orospu çocuğunun her şeyi yapabilecek biri olduğunu düşünmeye başladım.
Mesele şu ki Conrad'a yaklaşmak neredeyse imkansızdır. Geçmişinden ders çıkaran bir adamdır. Engelbert'in cinayete kurban gitmesi 40 yıl önceydi. Conrad'ın zırhlı adamlarla kuşanmamış halde halkın önüne çıktığını hiç görmedim.
Jakob düşündü. Ben onu gördüğümü hatırlamıyorum.
Elbette sadece birkaç aydır buradasın.
Ne zaman kendini gösterir?
Göstermez.
Peki ne zaman tekrar kendini göstermeyecek?
Bir şaka gibi görünse de aslında çok yerinde bir soruydu ve bunu duyan Jasper'ın ağzı açık kalmıştı.
Seni geri zekalı Rodenkirchen diye bağırdı ve heyecanla. Haçlı seferi. Kilisedeki vaaz kürsüsünde dua edip Moğollara karşı Haçlı seferi çağrısı yapacaktı. Papa'nın emrettiği gibi.
Jakob oturduğu yerde doğruldu. Ne zaman?
Yarın. Hayır, birkaç saat sonra. Theodevrih'in acelesine şaşmamalı. Son dakikada her şeyi berbat edeceğimizden korkuyorlar. Sabırları tükenmiş olmalı.
Jakob yutkundu. Açıkçası benimki de dedi bitkin halde. Tüm bunların sonunda başpiskoposun hayatını kurtarma şerefine nail olacaklardı. Neden imparatorunkini değil? Bu odaya her şeyi anlatman gerekirdi dedi. Belki bize bir faydası olurdu.
Belki, belki, belki de bir başpiskoposa yönelik komplodan sen de bize biraz daha erken bahsedebilirdin. Ama yine bir şey değişmezdi. Theoderich öyle ya da böyle sonunda yakalardı bizi.
Sonrasında kaçsak yakalayamazdı.
O zaman ne işe yarardı ki? Rihmodis'le Goddard'ı yakalardı. Nedir bu? Conrad'ın hayatını sona erdirme teşebbüsü mü? Benim güzel kızım ya da 50 yaşındaki çarpık dostum bu konuyla ilgili ne biliyorlar ki? Onlar da kendilerini kulede bulurlardı. Sorgulanmak için. Hayır, tilki yavrusu sadece gizemli bir saldırının kurbanı oldukları müddetçe Theoderich onları tutuklamak için bir mazeret bulamaz. Ayrıca şikayet de etmemeliyiz. Henüz kuleyi boylamadık.
Jakob iç çekti. Hayır, buz gibi bir barakada birkaç saat boyunca Urquhart'ın nerede olduğuna dair hiçbir fikrimiz olmadan bekliyoruz.
O zaman öğrenmekten başka çaremiz yok.
Tabii, bir fikrin var mı?
Hayır, senin.
Jakob ellerini kafasının arkasına koyup çuvalların üzerine uzandı.
Urquhart kilisenin dışında pusuda bekliyordur herhalde.
Gerek yok. Conrad duayı yeni katedralin merkez şapelinde yapacak, vaazı da orada verecek. Seçebileceği çok daha uygun bir sürü yer vardı ama gömülmeyi istediği yer orasıydı yani. Bu sayede yeni katedralde ilk kez dua edilmiş olacak. O yüzden de önemli bir olay. Öncesinde bir merasim alayı tertip edilecek. Alay rahip kapısından yola çıkacak, Sporcular Caddesi, Galicia Meydanı ve Santa Maria'dan geçecek ve pazar yeri üzerinden Mars kapısından devam edip katedrale geri dönecek. Bir saat kadar sürer.
Sence Urquhart bu yol üzerinde mi bekleyecek?
Bu mümkün. Eğer Conrad senin söylediğin kadar temkinliyse Urquhart yaklaşmak için fırsat bulamayacaktır.
Bir kez daha sessizlik.
Ya yaklaşmak zorunda değilse dedi Jasper usulca.
Ne demek istiyorsun?
Urquhart'ın keskin bir nişancı olduğunu varsayabiliriz. Arbalet ise son derece hassas bir silahtır. En azından Hieronymus öyle söylemişti. Biliyor olmalı. Belki de Urquhart'ın asıl avantajı mesafedir. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Sadece düşün. Merasim sırasında başpiskopos yere yığılıyor. Sonuç karmaşa. İnsanların neler olduğunu idrak etmesi biraz zaman alacak. Okun nereden geldiğini onlar kestirene kadar da suikastçı çoktan uzaklaşmış olacak. Başpiskopos daire düşmeden Urquhart yolu yaralamış olur.
Jakob Urquhart'ın yeterli mesafeye nerede sahip olabileceğini kafasında canlandırmaya çalıştı. İnsanlarla dolu dar sokaklar ve arkalarında evler. Eğer olacaksa pazar yerinde olmalıydı. Ama hala suikastçıyla başpiskopos arasında çok fazla insan olacaktı ve arbaletli biri hemen fark edilirdi. Başarsa bile
bir ev dedi heyecanla.
Ev mi diye tekrarladı şaşıran Jasper. Anlaşılan onun düşünceleri farklı yönde ilerliyordu.
Urquhart Conrad'ı ancak yukarıdan vurabilir. İnsanların üzerinden atış yapmak zorunda. Bir binada olacak.
Muhtemelen haklısın dedi Jasper refleks icabı. Ama bu da başka bir sorun. Bütün evleri tek tek araştıramayız.
Başka bir yolu var dedi Jakob tereddüt ederek. Kendine saklamayı tercih etti. Düşüncesi onu korkutmuştu.
Neymiş?
Korkmuştu çünkü kaçıp gidemeyecek her zaman yaptığı gibi. O zaman da yaptı. Haydi tilki yavrusu. Yavaşça nefes verdi ve kendisini toparladı. Sizi bu pisliğe ben sürükledim. O yüzden de saraya gidip Konrad'ı ikaz edeceğim. Bir an için Jasper ne diyeceğini bilemedi. Sen aklını mı kaçırdın? Hayır. Şimdi baştan alalım. Tabii ki Konrad'ı uyarmayı deneyebilirsin. Ama seni dinleyeceğini pek zannetmem.
Denemeye değer.
Tanrı aşkına tilki yavrusu. Overstolz'lar şimdiye kadar senin bir hırsız olduğunu her yana yaymışlardır. İkimiz de kaçacağız. Beni bile yollarından çekmek için cinayetle suçlarlarken senin için kim bilir neler söylerler. Matyas senin bir gulden çaldığını söyledi. Şimdiye kadar bunun yüze ya da bine çıkmadığı ne malum. Kendi kendine gidip başpiskoposun muhafızlarına teslim olacaksın. Sadece sana inanacaklarını umarak öyle mi? Tek soru bile sormadan seni tutuklayıp kuleye gönderirler. Senin gibi birinin sözüne kim inanır?
Jakob alt dudağını çiğnedi. Sana inanırlardı ama dedi.
Evet, bana inanırlardı. Eğer Theoderich denen sersemer şeyi mahvetmemiş olsaydı kendim giderdim.
Jakob birden Jasper'ın yanlış yolda ilerlediğini fark etti.
Jasper dedi usulca, eğer sen Theoderich olsaydın bunu şimdi yapar mıydın? Bizi aramayı mı? Muhtemelen.
Yapar mıydın? Aslında ben onun yerinde olsam tam tersini yapardım.
Öyleyse biz neden kaç?
Jasper birden durdu ve iç çekti.
Anladım, aptal kafam.
Eğer Theoderich bizi yakalamış olsaydı planları da işe yarayacaktı ama her şeyi berbat etti. Bizi bulma şansı çok zayıf. Eğer Roloff'u senin öldürdüğünü diğerlerine bildirirse muhtemelen başkası tarafından tutuklanacak ve başka bir yargıca teslim edileceksin ki bu durumda artık kontrolünde olmayacaksın. O zaman o da oturup senin tüm bildiklerini anlatmanı dinlemek zorunda kalacak. Benden farklı olarak sen saygıdeğer bir vatandaşsın. Söylediklerine kulak vereceklerdir. Şimdi Theoderich'in yerinde olsan sen ne yapardın?
Jasper güldü. Jasper Grodenkirchen'e yönelik suçlamaları en kısa sürede geri çekerdim.
Bence çoktan yapmıştır bile.
Bir hata olduğunu söylerdim. Hatta gerçek katilin çoktan yakalandığını öne sürerdim. Bunun gibi bir şey. Bu bulaştığı pislikten çıkabilmesinin tek yolu. Haklısın. İttifakın istediği kimsenin bizimle ilgilenmemesi, en azından Urquhart görevini tamamlayana kadar.
Kesinlikle. Aynı nedenle benim hakkımda da suçlamada bulunduklarını zannetmiyorum. Dolayısıyla saraya gidip beni dinleyip dinlemeyeceklerini görebilirim. Eğer dinlemezlerse kendi cenazelerini hazırlamış olurlar.
37. ayrımın sonu. Sayfa 403.